1. Geleneksel teorinin arıtılması. Bölüm 1. Genel bakış. Oyun ortası teorisinin doğası. Satranç geleneksel olarak 3 evreye ayrılır: açılış, oyun ortası ve oyun sonu. Satranç tarihi boyunca, özellikle son 40 yılda açılış teorisi sürekli olarak genişletildi. Son zamanlarda bu genişleme bir çeşit patlama halini aldı ve oyunun bu aşamasındaki neredeyse sınırsız materyalle boğulduk. Oyun sonu teorisi hiçbir zaman yoğun bir popüler ilgi alanı olmasa da her zaman kaliteli kitap ve makalelere ilham kaynağı olmuştur. Bunun öncelikli sebebi ise oyun sonunun kesin sonuçlara ve katı analizlere olanak sağlamasıdır. Peki oyun ortası teorisi hakkında ne söylemeli? Oyunun bu evresini çalışmak isteyen oyuncular sınırlı veya daha ziyade yetersiz kaynak çeşitliliğine sahiptirler. Oyunun bu evresini teorik temellere oturtmak yerine kitaplar daha çok kombinezonlar, hücum savunma ve düşüncenin geliştirilmesi gibi konular üzerine yoğunlaşıyorlar. Oyuncuların aydınlanmak için yararlandıkları açılış ve oyun sonunun günümüz çalışmalarının aksine çoğu öğrenci oyun ortası çalışmaları için hala klasikleri okuyor. Kaçımız genel oyun ortası prensiplerini, diyelim ki Lasker ve Nimzowitsch'ten veya daha yeni fakat çağdaşı olmayan Üre ve Kremer, Romanowski veya Pachman'ın çalışmalarından öğrendik. Bugün Amerika'da bu geleneksel kaynaklardan en popüler olanı 1925 yılında yazılan Nimzowitsch'in My System, parantez benim sistemim, kitabıdır. Bu kitap her ne kadar harika okunabilir ve zamanının ötesinde olsa da, parantez ve tüm bunlara sahiptir, İnsan bu konuda neden daha gelişmiş ve yenilenmiş çalışmalara sahip olmadığımızı merak ediyor. Oyun ortası teorisi son 68 yılda hiçbir gelişme göstermedi mi? Görünüşe rağmen bu aslında içeriksiz bir soru değildir ve cevap için biraz düşünceye gereksinim duyar. Diğer taraftan bu kitap, modern satranç teorisinin durumunun Nimzowitsch zamanındaki teorinin durumundan çarpıcı bir biçimde farklı olduğunu göstermeye çalışacaktır. Öte yandan bu farklılıkları satranç teorisinin geleneksel bir biçimde, yani genel kurallarla, prensiplerle veya felsefi deyişlerle sunuluşuyla sistemleştirmek oldukça zor olacak. Hepimiz burada bahsettiğim kurallara aşinayız. Bunlar katı bir şekilde tutarlı olmasa da anlamlı bir şekilde yararlı olan kurallardır. Örneğin açılışta her taşla bir defa oynayın, atları fillerden önce geliştirin, piyonlar yan yana olduklarında en güçlü hale gelirler, kaleler geçer piyonların arkasında yer almalıdırlar, atları tahtanın kenarına koymayın, fil çifti avantaj yaratır, şahın önündeki piyonlarla oynamayın, gelişmemişken piyon kapmaktan kaçının ve daha birçoğu. Bir de konumsal oyunun prensipleri vardır ve bunlar avantaj ve dezavantajların tarifi gibi işlev görürler. Örneğin, kötü filler, geri kalmış piyonlar, atların ileri karakolları, merkeze yerleştirilmiş taşlar, bingeç, parantez duble, piyon kompleksi, piyon zincirleri ve kitap boyunca göreceğimiz sayısız diğer yapılar. Şimdi edebi olarak olmasa da en azından oyun ruhu olarak doğru olan bir iddiada bulunup riske gireceğim. Bu çeşit kural tabanlı ve prensip tabanlı teori, Nimzowitsch'in ölüm yılı olan 1935'e gelindiğinde çözülmüş veya en azından yeteri kadar anlaşılmıştı. Başka bir deyişle, açık bir şekilde belirtilen ve hala pratik oyunda uygulanabilen kural ve prensipler, 1935'lerde dünyanın en iyi oyuncuları tarafından ifade ediliyor ve benimseniyorlardı. Bir anlığına bu iddianın doğru olduğunu varsayın. Bu sonraki nesillerin keşiflerini yansıtacak ve tamamen yeni prensipleri yerleştirecek çalışmaların yokluğunu açıklamıyor mu? Fakat işlerin zorlaştığı yerde aslında burasıdır. Satranç literatüründen çokça eser okumuş olan herkes şu benzer görüşe aşinadır. Evet, temel prensiplerin tamamı eski ustalar tarafından bilinmekteydi. Modern satranç bunları çok geniş açılış teorileriyle birlikte artan belirli pozisyonlara uygulamaktan ibarettir. Hatta şu bile eklenebilir: Lasker veya Capablanca'ya modern açılış teorisine yetişmek için yeterli süre verilirse, onlar hemen dünya şampiyonluğuna meydan okuyacak düzeye gelirler. Bu bakış açısına hiçbir şekilde katılmıyorum. Modern satranç teorisi, eski ustaların zamanından beri çok büyük bir gelişim göstermiştir ve bu gelişim basit ve kural tabanlı bir şekilde gerçekleşmemiştir. Aslında bunu vurgulamak için kitabın ikinci kısmı modern satrancı incelemeyi, onun kuraldan bağımsız doğasını ele alarak başlayacaktır. Fakat bu modern satrancın eski zamanlara göre daha az ilkeli olduğu anlamına mı gelir? Bu soruyu cevaplamanın birçok yolu vardır. Modern stile yönelik ilk ve en az rahatsız edici açıklama, Satrançtaki Modern Fikirler kitabında Richard Ritchie tarafından getirilmiştir. Gerçekte bir satranç kuralı ne ifade etmektedir? Tabii ki bu, matematiksel kesinlikle ulaşılan bir kural değil. Fakat daha ziyade verilen pozisyonda kazanmak veya esas hedefe ulaşmak için formülleştirmeye çalışılan bir yöntem ve bu yöntemin benzer pozisyonlara uygulanmasıdır. Bununla birlikte hiçbir pozisyon diğerinin aynısı olmadığı için görünüşte benzer pozisyonlara uygulanan kural muhtemelen yanlış olabilir veya o özel pozisyonda daha etkili ve uygun bir oyun yöntemi bulunabilir. Modern okulun amacı her pozisyonu tek bir genel kuralla ele almaktan kaçınmak ve her pozisyonu kendi doğasında bulunan prensiplerle birlikte değerlendirmektir. Bu nedenle diğer pozisyonlara ve uygulanabilir kurallara olan aşinalık, değerlendirilen belirli pozisyonun analizi ve anlaşılması için büyük önem taşımaktadır. 3. Nokta, en büyük hataların kaynağı tamamen bir kurala göre yapılan ve oyuncunun bireysel düşüncesine ve planına dayanmayan hamlelerdir. Parantez, italikler benim, parantezi kapat. Bu açıklama, satrançtaki nispeten merhametli bir kavram olan genel kuralların evrensel bir uygulanabilirliğinin olmadığı ve her pozisyonun kendi doğasından kaynaklanan bir prensibe sahip olduğu görüşünü ortaya atmıştır. Bu anlayış, modern satrancın bir diğer eğilimiyle benzerlik gösterir. Somut analizlere olan güvendeki artış. Somut analiz deyimi, Sovyet satranç okulunun önde giden oyuncuları ve teorisyenleri tarafından yaygınlaştırılmıştır. Böyle bir okul kurup kurmadıkları tartışılabilir ve tabii ki çeşitli doktrinler ortaya atmışlardır. Fakat savaş sonrası nesli açıkça ayırt eden olgu, dogmanın reddedilişi ve somut analizlerin soyut değerlendirmelerin yerini almaya başlamasıdır. Başka bir deyişle genel kuralların elde bulunan pozisyonun özelliklerinin vurgulanmaya başlamasıyla yer değiştirişidir. Bu bağlamda üst düzey bir çalıştırıcı olan G.M. Mark Dvoretsky'nin Avrupa ve Amerika'da büyük ses getiren kitaplarından bahsetmek ilginç olabilir. Kitaplarında sunduğu birçok fikir ve pratik teknikler arasında güçlü ve tutarlı bir tema, parantez ve Kasparov tarafından da övgüde bulunulan, parantezi kapat, asıl analizlerde büyük önem taşıyan analitik yaklaşımın değeridir. Bu yaklaşımı benimsememiş bir modern satranç oyuncusu düşünmek zordur. Modern satranç daha mı az prensiplidir? Sorusunu yanıtlamanın başka bir yolu daha vardır. Daha radikal bir cevap, modern oyunda üstü kapalı olarak çok sayıda yeni prensip ve hatta kuralların bulunuyor olmasıdır. Fakat bu kural ve prensipler açık bir şekilde ifade edilmemişlerdir. Veya bazı durumlarda ifade edilmişlerse dahi günümüz oyuncularının bilinçli düşüncelerine sızacak şekilde ifade edilmemişlerdir. Bu açıklama eksikliğinin sebebi oldukça basittir. Böyle yeni prensiplerin incelendiği ve karmaşıklığının doğru bir şekilde açıklanması için oldukça can sıkıcı ve uzun sayfalar gerektirecektir. Ve oyuncuların bu tip kuralları tahta üzerindeki benzer yüzlerce pozisyon sırasında çözümlemeleri için basitçe özümsemeleri daha doğal ve verimlidir. Aslında herhangi bir satranç kuralı için denebilir ki, bireysel oyuncunun somut deneyimi kendisine herhangi bir sözlü ifadenin vereceğinden daha doğru ve ince bir anlayış verir. Bu iki zıt modelden hangisini tercih edersek edelim, kolayca açıklanan genel yol göstericilerin günleri geride kaldı. Bu yüzden oyuncuların veya araştırmacıların Steinitz, Taraş ve Nimzowitsch ile başlayan projeyi genişletmek, yani satranç prensiplerini daha büyük bir ölçekte kodlamak için çok az olasılıkları mevcuttur. Her ne kadar satranç öğrencilerine her zaman varyantların bataklığında kaybolmak yerine büyük resmi görmeleri tavsiye edilse de, gerçekte modern oyuncu kendi bakış açısını ve sezgisini çok sayıda pozisyonun detaylı analizi sonucunda oluşturur. Bu gerçekliği birçok klasik kuralın önemsizliğindeki artışla birleştirirsek, yazarların modern prensipler konusuna gönderme yapmadaki isteksizlikleri ve bunun yerine modern oyundan tipik saydıkları örnekler vermeyi tercih etmeleri pek de şaşırtıcı değildir. Yöntem bilim. Yukarıdaki tartışmaların ışığında modern satrancı genel terimlerle açıklama çabası eski moda ve yanlış yönlendirilmiş görülebilir. Bununla birlikte oyun koleksiyonlarından, analizli oyunlardan ve makalelerden oluşan modern literatürümüz, güçlü oyuncuların oyun hakkında yeni ve zekice düşünce yollarından bahsettikleri açıklayıcı ve etkileyici yorumlarla doludur. Daha da güçlüsü, onların oyunlarının kendileri bizlerle konuşur. Modern pratiğin karmaşasında genel bir bilgelik keşfetmek hala mümkündür. Fark etmemiz gereken şey, yeni fikirlerin eski zamanların güvenilmez genellemelerinden daha nitelikli olacaklarıdır. Daha da ötesi, satrançta dikkate alınması gereken bir dinamik bağlantı mevcuttur. Bu yüzden modern rehberler statik kurallardan ziyade teknikler, seriler ve yordamlarla ilgili olmalıdırlar. Böylesine karmaşık bir konuyu ele alırken tartışmamı daha ziyade iki kısma ayırmayı tercih ettim. Birinci kısımda klasik teori gözden geçirilerek bazı geleneksel teorik meselelerin modern satrançta nasıl analiz edildikleri veya uygulamaya dönüştürüldükleri incelenecektir. Tartışılan gelişimler daha geniş anlamda, evrimsel anlamda olacaktır. İkinci kısımda ise modern çağın daha devrimsel fikirlerine gönderme yapılacaktır. Bu fikirlerin birçoğu eski kuralların tümüyle reddedilişini içerecektir. Doğal olarak bu ayrım bir ölçüde görelidir ve konuların çakışması kaçınılmazdır. Bunu örnek olarak 1. kısım 4. bölümde sunulan bingeç ve üçlü bingeç piyonların ele alınışı muhtemelen 2. kısım içinde de yer almış olabilirdi. Bir satranç fikrinin nasıl devrimsel olabileceği konusu anlatılırken, Nimzowitsch'in çalışmasının tarihsel rolünü değerlendirmek yararlı olabilir. Eğer Steinitz ve Taraş'ın yazılarını ve 19. yüzyılın ustalarından Nimzowitsch'in çağdaşlara kadar süre gelen oyunları incelersek, Benim Sistemim kitabında açıklanan ve sınıflandırılan her şeyin önceki yazınlarda ve oyunlarda bulunabilecekleri yargısına varırız. Tüm bunların üstünde Nimzowitsch'in kendi oyunları çoğu kez kendi prensiplerini kanıtlar nitelikte değildir. Ayrıca Nimzowitsch'in oyunlarını prensiplerini uygulamaktan ziyade üstün hesaplama sonucunda ve hatta kurnazlıkla kazandığı tartışılabilir, parantez hatta böyle olduğu söylenmiştir, parantezi kapat. Fakat onun başarısının büyüklüğü tamamen farklı bir noktada yatmaktadır. Bu nokta, onun zamanına kadar oynanan satrancın temelini oluşturan gizli kalmış prensiplerin, belirgin ve modern oyuncuların düşüncelerinin bilinçli bir parçası haline getirilmesidir. Steinitz bunu, fil çifti, piyon zayıflıkları, vezir kanadı çoğunluğu ve diğer konumsal prensipler ve teknikler gibi belli kavramlarla gerçekleştirmiştir. Nimzowitsch ise, temel kavramlar olan blokaj, yedinci yatay, ileri karakollar, profilaksi, piyon zincirlerinin ele alınışı, bingeç piyonlar ve daha birçok temel kavramı ortaya atmış ya da genel kullanıma sunmuştur. Diğer satranç oyuncularının kendi oyunlarında bu kavramlardan yararlanmış veya çeşitli modern açılışları oynamış olmalarının hemen hemen konuyla hiç ilgisi yoktur. Çünkü bunları çoğunlukla rastlantısal olarak ve sistematik olmayan bir şekilde kullanmışlardır. Benzer şekilde bu kitapta değinilen neredeyse her modern satranç fikrine 1935'ten önceki yıllarda da rastlanabilir. Ne var ki bu fikirler dünyanın liste başı oyuncularının bilinçli (parantez ve olağan, parantezi kapat) mülkleri haline gelmemişlerdi. Basit bir örnek vermek gerekirse, Kalite Fedası, Sovyet ustaların 1940 ve 1950'lerde özel bir ilgi alanı haline gelmeden önce az da olsa görülmekteydi. Ancak o zamanlar satranç anlayışının bir parçası değildi. Benzer şekilde piyoz zincirde önceden (parantez, tebelinden değil, parantezi kapat) hücum edilmesi kavramı tabii ki modern zamanlardan önce de gündeme gelmişti. Fakat bu kavram günümüzde satranç oyuncusunun vazgeçilmez silahlarının bilinçli bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca tanıdık ve iyi belirlenmiş durumlarda uygulanmaktadır. Diğer değişimler daha geneldirler. Örneğin zaman ve gelişimdeki yeni fikirler, dinamizm, modern profilaksi gibi. Bu gelişmeler tarif edilmesi zor olsalar da anlamlı ve gerçektir. Bir sonraki bölümle başlayarak birinci kısımdaki amacımız eski teorinin taslağını sunarak nelerin değiştiğini göstermek olacak. Bunu yaparken Nimzowitz'in Benim Sistemim kitabının açıklama sırasını izlemeye çalışacağım. Belirli bir alanda öncelikle Nimzowitz'in kendisinin dediklerini değerlendireceğim. Devamında ise kendisinden sonra gelenlerin düşüncelerini sunacağım. Şunu unutmamak gerekir ki gönderme yapılan konular modern satrançtaki belirli yeni fikirlerle bağlantılı olduklarından bu kitap çok ayrıntılı olmayacaktır. Okuyucu konumsal satranç hakkında özel veya genel bir eser beklememelidir. Bunun yerine modern teorideki ilerlemeleri gösteren bazı konular açıklanacaktır. O halde hemen satrancın kendisine dönelim.